Hatırlayın, aylar öncesi çok iyi bilinen bir mezmurun birkaç ayetini kullanmıştım. Ve o ayetleri kullanarak yaşadığımız bu yeryüzünde hayatımızı sağlıklı bir şekilde götürebilmenin koşulunun ne olduğunu size açıklamaya çalışmıştım. Hemen hatırlayacaksınız. 73. mezmurdu. İlk birkaç ayetine bakmıştık. 73. mezmurun Tanrı esiniyle kaleme alan Asaf'tır. Asaf, Tanrı adamı Asaf. Ve bu Asaf her Mesih bağlısı gibi imanlı olarak Tanrı'nın ardından gitmeye çalışan bir kişi olaraktan evet hayatını sürdüren ama yaşadıkları karşısında hayal kırıklığına uğrayan ama onu hayal kırıklığı yaşamasına neden olan nedenlere odaklanmayıp Rab Tanrı'ya odaklanmanın sonucu, Rab Tanrı'ya bakmanın sonucu böyle bir durumda olan kişinin ne yapması gerektiğini kavramış olan bir kişi. Bu kişi, Asaf dediğimiz bu kişi, en iyisinin, en doğrusunun ne olduğu kanısına vardı biliyor musunuz? Bütün o sıkıntıların sonunda, elemlerin sonunda çok önemli bir gerçeğe ulaştı Asaf. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Örneklerle vaaz aralarında bunu örnek olaraktan kullanmıştım. 28. ayet. 73. mezmuru 28. ayeti. Şunu dedi Asaf.
Ama benim için en iyisi Tanrı'ya yakın olmak.
Bakın değerli kardeşler. Benim için iyisi değil. En iyisi Tanrı'ya yakın olmaktır. Şimdi ben bunu okuduğum zaman, ne zaman okursam okuyayım değerli kardeşler, size çok garip gelebilir. Ama ben ne hikmetse bu sözler karşısında ya Tanrı'ya yakın olmak tamam da ben Tanrı'ya nasıl yakın olabilirim? Ben Tanrı'ya yakın bir hayatı nasıl sürdürebilirim? Onunla iç içe bir hayatım nasıl olabilir sorusunu sormaya ihtiyacı duyuyorum ve ben burada bunun yanıtını verdim size. Her zaman bunu göstererek. Doğru mu? Tanrı'ya yakın olmanın koşulu Tanrı'nın kurallarını, buyruklarına sımsıkı sarılarak hayata sokmaktır. Rabbin sözüne, Rabbin buyruklarına, Rabbin vaatlerine sımsıkı sarılmak demek, onu hayata sokmak demek. Demek ki biz hangi oranda Rabbin sözünü hayatımıza sokabiliyorsak, emin olun o oranda Tanrı'ya yakınız. Ve o zaman Tanrı'da olmanın ne demek olduğunu daha iyi içsel anlamda duyumsuyoruz. Bumuş diyoruz. Ya buymuş demek ki Tanrı'ya yakın olmak. Ama ben de dahil birçoğumuz emin olun değerli kardeşler o sıkıntılı süreçte o fırtınalı dönemlerde daha çok yakın olmak. Yani ben şimdi size yakın olmak için size yaklaşıyorum değil mi? Bazen eşim üşüdüğü zaman ona yaklaşıyorum onu ısıtmak için. Anlatabiliyor muyum? Yani fiziksel anlamda biz Tanrı'ya yakın olamayız tabii ki. Fiziksel olaraktan kimse Tanrı'yı görmedi. Biz ancak ne diyor kutsal kitap? Tanrı'yı kimse görmedi ama İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın yüceliği Mesih aracılığıyla önümüze kondu. Doğru mu? Örnek model Rabbimizin kendisi. Kendisi sözün kendisi. Doğru mu? Demek ki söze yakın olmakla İsa Mesih'e de yakın bir duruş sergilemiş oluyoruz. Bu kadar basit. değerli kardeşler. Peki, o zaman şöyle diyelim. Evet, hep Asaf'tan örnek veriyoruz. Peki sadece Asaf mıydı baktığımız zaman Tanrı'ya yakın olan? Ya da Tanrı'ya yakın olmanın sonucunda yaşadılar bir takım sorun ve sıkıntılar, elemlerden geçtiler. Ama sonunda, ulan ben nasıl bir Tanrı'ya aitmişim ya? Ya benim Tanrım, ait olduğum Tanrı böyle bir Tanrı mı iş? Ben Tanrı'nın bu yönünü de öğrenmiş oldum. Biraz çok fazla gürültü geldi değil mi öyle burada? Şimdi kim geliyor aklınıza? Birçok Tanrı. Yani aslında Davud'a baksan, değil mi? Eyyub'a baksan, Yeşaya'ya baksan, Musa'ya baksan, Yusuf'a baksan. Yusuf da ayrı bir örnek ya. Kardeşlerinin yaptığı o acımasız davranışların sonucunda diyor ki Rab o acımasızlığı iyiliğe döndürdü diyor. Bu müthiş bir olay ya. Siz benim için kötülük düşündünüz dedi ona, kardeşlerine. Ama bu kötülüğü Rab Tanrı iyiye çevirdi. Kötülüğü iyiye çeviren Tanrı. Eyüp, çok seviyorum. Bu ayeti çok seviyorum. 42. bölümde Eyüp da biliyorsunuz hep diyoruz ya burada ifade konu pişmiş tavuğun başına bile gelmedi onun başına gelenler. O bile öyle bir noktaya geldi ki 42. bölüme baktığımız zaman bütün o sıkıntılardan geçtikten sonra şöyle bir noktaya geldi. 5 ve 6. ayetlere bakalım. 42. bölüm 5 ve 6. ayetler.
Kulaktan duymaydı bildiklerim senin hakkında.
Bak şimdi diyor ki kulaktan duymaydı. Yani ne demek? Evet, onun bir Tanrı bilgisi vardı. Tanrı'ya yakın bir hayatı vardı. Tanrı bilgisi vardı. Ama bunlar öyle bir benzetme yapıyor ki kulaktan duymaydı. Yani ben sadece biliyordum. Hani ben burada ifade ettim ya size konuşurken. Yani Rab Tanrı'nın benimle birlikte olmasını biz biliyoruz. Dualarımıza da bunu dile getiriyoruz. Ama hangi oranda duyumsuyoruz Rabbin bizimle birlikte olduğunu? Değil mi? Bu başka bir şey. Onu duyumsamak içsel anlamda. Onun için diyor ki kulaktan duymadı. Yani ben sadece biliyordum ki evet.
Şimdi ise gözlerimle gördüm seni. Bu yüzden kendimi hor görüyor, toz ve kül içinde tövbe ediyorum.
Yani gözleri Tanrı'yı gördü mü? Hayır. Ama gözleriyle ruhsal kapsamda Tanrı'nın nasıl bir Tanrı olduğunu anladı. Neyin sonucu? İçinden geçmekte olduğu sıkıntıların sonunda. Acıların sonunda. Kardeşim Ersin de bazen böyle teselli ediyorum. Ayakta dik durabilsin diye. Biliyorum çok zor. Ağrıların çok büyük. Yaşadıkların ben yaşamak istemezdim. Büyük acılar. Ama emin ol, bir gün anlayacaksın ki bu bütün sıkıntı ve acıların seni olman gereken noktaya gelmeni sağlamak içindi. Kabul etmekte zorlansak da, bakın kardeşler, zorlansak da, emin olun ben yani sorsam size diyemezsiniz. Yani sen sakın yanlış anlama beni Ersin. Şöyle düşün, yani biz aşağı yukarı 1 lira yakın oldu değil mi? Tanıştığımız o noktaya baktığın zaman, bu noktaya baktığın zaman, değilse de değil diye diyebilirsin çok rahat bir şekilde. Bir farkın, yani bir takım değişikliklerin, bir takım şeylerin daha iyiye doğru gitmekte olduğunu görebiliyor musun? Değil mi? Ve sevgili hatun, baktığın zaman yıllarca çekilen bir acı var. Şimdi o çektiğin o acılara baktığın zaman, yıllar öncesine baktığın zaman, bugüne baktığın zaman bir fark var mı? Çok. Bak yani mimiklerinden bile belli. Ya değerli kardeşler, ben başka ne söyleyebilirim? Her zaman onlarca kez burada vurguladım. Acım var, sıkıntım var, sorunlarım var ama her biri bana hizmet ediyor. kabul etsek de etmesek de. Kulaktan duymayı da diyor bildiklerim senin hakkında. Şimdi ise yani sıkıntılı, sancılı sürecin sonunda gözlerimle gördüm seni. Yani seni artık tattım, duyumsadım, içimde artık seni duyuyorum ya. Ama bunun sonucunda ne oldu? Çok güzel. Yüzünü Tanrı'ya çevirdi. Doğru mu? Yüzünü Tanrı'ya çevirdi. Ve o zaman ne yaptı? Herhalde tövbe ettiğine göre, hani o çektiklerinden bir takım sıkıntılar çektiği yakınmalar oldu ya, o yakınmalarının yanlış olduğunu fark etti. Değil mi? Ve dedi ki, bu yüzden toz ve kül içinde tövbe ettim. Yani Rab Tanrı onu tövbeye yöneltti. Tekrar yenilenmesini sağladı. Bakın değerli kardeşler, Davut, hani diyoruz ya her zaman pişmiş tavuğun başına gelmedi. Yine aynı şekilde aynı ifadeyi kullanabiliriz. O da yaşadıklarının sonunda elde ettiği değerlere baktığında ne dedi? Bakın değerli kardeşler. 16. Mezmur 2. ayeti. Efendim sensin dedi. Nokta. Sıkıntıların sonunda böyle bir noktaya geldi. Efendim sensin. Bak bir dakika. Efendisi Rab Tanrı değil miydi? Evet. Ama yaşadıklarının sonunda bunu anladı, net bir şekilde kavradı. Efendim sensin. Senden öte mutluluk yok benim için. Senden öte. Yani mutluluklar var. Ama senden daha büyük bir mutluluk yok. Sana sahip olmak benim için yeterli. Şimdi dedim ya burada mutluluk dediğimiz zaman hep maddi değerleri düşünüyoruz. Arabam varsa, evim varsa, bir de yazlığım varsa benden iyisi yok. Beraber götüreceğim sanki değil mi Hatice? Ne güzel söyledin. Benden iyisi yok, benden mutlusu yok. Ama burada görüyoruz ki bu maddi değerlerden çok daha öte bir şey olduğunu söylüyor Davut. Mutluluğu açıklarken. Çok daha farklı bir şey olduğunu söylüyor değerli kardeşler. Asaf, en büyük mutluluk Tanrı'ya yakın olmak. Eyüp'e bakıyoruz, en büyük mutluluk yine Rab Tanrı'yla birlikte yürümek. Öbürüne bakıyoruz Davut'a, Davut aynı şekilde. Peki, Rab Tanrı'yla beraber yürümek. Şimdi ben bu yürüyüşü düşündüğüm zaman, birlikteliği, beraberliği düşündüğüm zaman kim geliyor aklıma? Dört dörtlük bir şekilde. Ne Musa, ne Davut, ne Eyüp, ne de diğer Tanrı adamı. Çünkü hepsinin yanlışları oldu. Ama yanlış yapmayan bir tek kişi vardı. İsa Mesih. Demek ki Rab İsa Mesih'in babayla, baba Tanrı'yla birlikteliği en güzel örnektir bizim için. En güzel örnektir bizim için. Onun için o birlikteliği ne demek olduğunu anlamak açısından söylüyorum. O birlikteliğin ne olduğunu anlayabilmek için değerli kardeşler, size Rabbimizin Yuhanna 5. bölümde 30. ayette ki ifadelerde ortaya çıktığını söyleyebilirim. Oradan 5. bölümden iki tane ayet okuyacağız. Belki Sufutay 5.30'u Hatun da 5.19 okusun. Hatun 5.19 okusun. 5. bölüm Yuhanna 5. bölüm 19. ayet. Sufutay da 5. bölümün 30. ayetini okusun bize. 5.30 ne diyor abicim?
Ben kendiliğimden hiçbir şey yapamam. İşittiğim gibi yargılarım ve benim yargım adildir. Çünkü amacım kendi istediğimi değil, beni gönderenin istediğini yapmaktır.
Bakın değerli kardeşler, son kısmı bir daha okur musun?
Çünkü amacım kendi istediğimi değil, beni gönderenin istediğini yapmak.
Senin amacın ne? O diyor ki, babamın isteğini yapmaktır benim amacım. Siz şunu söyleyebilir misiniz? Benim amacım, ait olduğum Rab İsa Mesih'in yürüdüğü yolda yürümektir. Onu hoşnut etmek istiyorsam, onun buyruklarına uyan, değil mi? Yaşama sokan kişiler olmamız gerektiği bize açıklanıyor, söyleniyor. Doğru mu? Ve harika bir şekilde, bu yüzden de açık bir şekilde Rabbimiz şunu söylüyor bize. 5-19. 5-19 ne diyor 5-19?
İsa Yahudi yetkililere şöyle karşılık verdi. Size doğrusunu söyleyeyim. Oğul babanın yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir şey yapamaz. Baba ne yaparsa oğul da aynı şeyi yapar.
Bakın, baba ne yaparsa oğul da aynı şeyi yapar. Çünkü baba ve oğul birizdir, değil mi? Yuhanna 10:30. Öyle değil mi? Baba ve ben biriz diyor. Demek ki birlikteliği anlamak için modelimiz Rabbimiz olsun. Zaten modelimiz o. Ona bakmamız lazım. Onun hayat işleyişine, durumlara, yaklaşımına baktığımız zaman değerli kardeşler, ne yapmamızı, nasıl yapmamız konusunda en güzel örnektir Rabbimiz. Demek ki Rabbimiz babayla iç içe bir ilişkisi vardı. İşte o yüzden Yuhanna 4. bölümde çok net bir şekilde açıkça benim için, benim amacım babanın isteğini yerine getirmektir demiştir 4:34'te. Babanın isteğini yerine getirmektir. O zaman bizim isteğimiz de, sizden ricam, ait olduğunuz Rab İsa Mesih'in isteğini yerine getirmek olsun. Eğer Rab'be yakın olmanın ne demek olduğunu anlamak istiyorsanız, eğer bugünkü parçamız Luka 4. Luka 4'e götürüyorum sizi. Luka 4, Luka 4. bölüm. Luka 4. bölüm. 20. aslında 17. ayetten başlayabiliriz Subutay. 17. ayetten 30'a kadar abicim, onu böyle yine seri bir şekilde okursan iyi olur zaman açısından.
İsa büyüdüğü Nasra kentine geldiğinde her zamanki gibi Şabat günü havraya gitti. Kutsal yazıları okumak üzere ayağa kalkınca ona peygamber Yeşaya'nın kitabı verildi. Kitabı açarak şu sözlerin yazılı olduğu yeri buldu. Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjdeyi iletmek için meshetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rabbin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi. Sonra kitabı kapattı. Görevliye geri verip oturdu. Havradakilerin hepsi dikkatle ona bakıyordu. İsa, dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir diye konuşmaya başladı. Herkes İsa'yı övüyor, ağzından çıkan lütufkar sözlere hayran kalıyordu. Yusuf'un oğlu değil mi bu diyorlardı. İsa onlara şöyle dedi. Kuşkusuz bana şu deyimi hatırlatacaksınız. Ey hekim, önce kendini iyileştir. Kefarnahum'da yaptıklarını duyduk. Aynısını burada, kendi memleketinde de yap. Size doğrusunu söyleyeyim diye devam etti İsa. Hiçbir peygamber kendi memleketinde kabul görmez. Yine size gerçeği söyleyeyim. Gökyüzünün 3 yıl 6 ay kapalı kaldığı, bütün ülkede korkunç bir kıtlığın baş gösterdiği İlyas zamanında İsrail'de çok sayıda dul kadın vardı. İlyas bunlardan hiçbirine gönderilmedi. Yalnız Sayda bölgesinin Serefat kentinde bulunan dul bir kadına gönderildi. Peygamber Elişa'nın zamanında İsrail'de çok sayıda cüzzamlı vardı. Bunlardan hiçbiri iyileştirilmedi. Yalnız Samiriyeli Naaman iyileştirildi. Havradakiler bu sözleri duyunca öfkeden kudurdular. Ayağa kalkıp İsa'yı kentin dışına kovdular. Onu uçurumdan aşağı atmak için kentin kurulduğu tepenin yamacına götürdüler. Ama İsa onlar arasından geçerek oradan uzaklaştı.
İlginç bir olay. Ha? O zaman diyebilir miyiz değerli kardeşler? Rabbimiz İsa Mesih kendi şehrinde hizmetine başladığında beklediğimiz Mesih geldi. Haleluya. Büyük bir coşkuyla, büyük bir içtenlikle onu karşıladılar. Doğru mu? Onun için uçurumdan aşağı atmak istediler onu, değil mi? Hayır. Bunu duymak istiyorum. Ben bazen bu ters söylüyorum şeyden. Birazcık sizi böyle uyanık tutmak açısından sevgili kardeşler. Hoş bir şekilde karşılanmadı. Peki neden hoş bir şekilde karşılanmadı? Aslında günümüze de çok güzel uyan bir noktadan dolayı aslında. Rabbimiz tapınakta Yeşaya 61. bölümde yer alan ilk 3 ayeti okudu. Değil mi? 18. ayetten itibaren okudu bizim Subutay kardeşimiz. Rabbimiz o ilk 3 ayeti orada tapınakta okuduktan sonra bak şimdi ne diyor Luka 4. bölümün 20. ayeti? O sözleri okuyor. Yeşaya'da yer alan sözleri okuyor. Onu okuduktan sonra bakın ne oluyor? Okuduktan sonra.
Sonra kitabı kapattı, görevliye geri verip oturdu. Havradakilerin hepsi dikkatle ona bakıyordu. İsa, dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir diye konuşmaya başladı.
Bakın, kitabı kapattı, yerine oturdu. Var mı bir hareket? Yok. Ama ne zaman bir hareket başladı? Bu okuduklarım yerine gelmiştir dedikten sonra o orada var olan huzurun yavaş yavaş farklı bir noktaya doğru kaydığını görüyoruz değerli kardeşler. Doğru mu? Attıktan sonra. Yani Rabbimiz gerçeği söyledi. Gerçek biliyorsunuz söylendikçe gerçek ne yapıyor genelde? Gerçek kişiyi mutlu ediyor ona uyduğu sürece. Doğru mu? Augustin öyle demiş. Gerçeği söylersiniz. Gerçeği duyan kişi mutlu olur. Ama o kişiyi mutlu eden gerçek eğer o kişiyi eleştirmeye başlıyorsa o kişi tam tersine aynı oranda mutsuz olur ve öfkeye bağlanır. Neden? Çünkü insanın yapısında ne var? Okuduk Luka 4'te. Çok enteresan. İnsanlar ne duymak istiyor genelde? Onu okşayan, arkasını sıvazlayan, aferin be çok güzel yapıyorsun. Ağzına sağlık hocam. Güzel söyledin. Arkadan da kuyu kazılıyor değil mi? Rab seni bereketlensin kardeşim. Arkadan da dedikodunu yaparlar değil mi? Bakın öyle demiyor mu? Yani orada baktık. Lütufkar sözler duymak isterler insanlar. Doğru mu? Öyle diyor. 22. ayete bakın. Değil mi? Lütufkar sözler duymak isterler. Yani insanların doğasında vardır kendisine öven sözleri duymak. Doğru mu? Ama o öven sözler ne zaman ki kendine şunu dediğinde Ersin yanlış yoldasın. Recep yanlış yapıyorsun. Kendini düzelt. Dediğinde o gerçek ne oluyor? İşler tamamen sarpa sarıyor. Doğru mu abi? Gerçek bu değerli kardeşler. Çok açık, çok net. Buna açık bir şekilde söylemek istiyorum. Onun için bir başka örnek de vermek istiyorum. Yuhanna 8. bölüm 59. ayette İsa Mesih bir kez de başka bir zamanda halka öğretirken konuşmasının sonunda 8.59'da şöyle bir ifade kullandı. İbrahim doğmadan önce ben varım. Bunu söyledikten sonra ne oldu biliyor musunuz? Her şey uyum içerisinde devam ederken İsa'yı öyle öfkelendi ki halk İsa'yı taşlamaya kalktılar. Bakın değerli kardeşler İsa'yı taşlamaya kalktılar. Çünkü bekledikleri Mesih aralarında var mıydı? Evet duruyordu ama kabul etmek istemediler İsa Mesih'i. Onun için taşlamak ihtiyacı duydular değerli kardeşler. Ve orada da görüyoruz ki hiçbir şey olmadan tapınaktan saklanarak çıkmayı başardı. Demek ki gerçekleri konuştukça halk çılgına dönüyordu. Gerçekleri söyledikçe. Ama o gerçek var ya, hani diyor ya, çok hoşuma gidiyor. Gerçeği bileceksiniz diyor Yuhanna'da 8. bölümde. Gerçeği bileceksiniz, gerçek sizi özgür edecek. Aslında o gerçek bizi özgür ediyor. Eleştirse de, yanlışlığımızı bize göstermiş olsa da o gerçek bizi ayağa kaldırıyor, ayağa kalkmamızı sağlıyor değerli kardeşler. Bizim halkımız arasında da kullanılan çok güzel bir söz var. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. Ne kadar doğru bir söz değil mi? Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. Değerli kardeşler, bugün size 3 nokta becerebilirsem 3 noktayı hızlı bir şekilde aktarmak istiyorum. Kendime şu soruyu sordum, buna yanıt aradım. Dedim ki tüm oluşumlar karşısında, Rabbimizin yaşadığı bütün o olumsuzluklar karşısında korkup geri çekilmek yerine hiçbir şey yokmuş gibi güvenle rahat bir şekilde ilerlemesine neden olan faktör neydi? Neden Rabbimiz bütün olumsuzluklara rağmen hiçbir şey yokmuş gibi emin adımlarla dik bir şekilde yürümeyi becerdi? Bakın, 3 nokta. Bunlardan ilki şu. Rabbimiz İsa Mesih 1. kim olduğunu biliyordu. Bakın bak, bu çok basit bir ifade. Kendine bak. Kim olduğunu biliyor musun Hatice? Kim olduğunuzu biliyor musunuz? Her zaman söylüyorum burada. Onun bunun çocukları değiliz. Tanrı'nın çocuklarıyız. Demek ki kim olduğunu biliyordu ve aynı zamanda da buna bağlı olaraktan nereye doğru yol almakta olduğunu da biliyordu. Yani hedefi biliyordu. Nasıl bir yöne doğru gitmekte olduğunu ve ne amaçla yeryüzüne gelmiş olduğunu çok iyi biliyordu. Yani tam anlamıyla kime ait olduğuna odaklı bir hayatı vardı. Hamdolsun. Şimdi Rabbimiz İsa Mesih doğduğu yerde ne olaraktan biliniyordu? Hani biz diyoruz ya, gayrimeşru. Babasız. Değil mi? Yusuf'un babası değildi. Nişanlıyken hamile kalmıştı. Bir de bizim doğu kültürünü düşün. Değerli kardeşim, bizim Anadolu kültürünü düşün. Ülkemizin kültürünü düşünün. Evli değilsin, hamilesin. Bir de o evladı dünyaya getiriyorsun. Komşular, çevren, seni tanıyanlar ne der? Nasıl bir gözle bakar? Hani o kullanmak istemiyorum o ifadeyi. Çok korkunç bir ifade. Biraz daha yumuşak, onun bunun çocuğu derler ya. Bakın, insanların gözünde, çevresinde böyle bir durum söz konusuydu. Onlara yukarıdan bakıyorlardı, onları küçümsüyorlardı. Hatırlayın, Yusuf, Matta 1. bölüme bakın. 1. bölüme baktığınız zaman, Matta 1. bölüm 19. ayette, hatırlayın, Meryem'le nişanlı olan Yusuf bile ne diyor?
Nişanlısı Yusuf, doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan sessizce ayrılmak niyetindeydi.
Bak, ayrılmak istedi. Bırakmak istedi. Daha sonra okuyoruz ki melek ona göründü rüyasında. Korkma, onu eş almaktan korkma dedi. Melek aracılığıyla Rab Tanrı. O bile bırakmak zorunda hissetti kendini. Tam doğal bir insanın yapması gerektiği gibi sevgili kardeşler. Ama böyle bir kişi kalkıyor, hani halkın gözünde küçük görülen, aşağılanan, yukarıdan bakılan bu kişi bir marangoz parçası. Kalkıyor tapınakta, değil mi değerli kardeşler? Sanki kutsal sözde eğitim görmüş bir kişi gibi, değil mi? Kalkıyor, ne yapıyor? Muhteşem bir şekilde kendini tanıtıyor. Ama halk biliyordu bunun böyle olmayacağını. Yani bu mümkün olamaz. Böyle bir kişi. Onun bunun çocuğu olaraktan görülen bu kişi kalkıp da böyle bir şeyi nasıl yapabilir? Mümkün değil ya. Olacak iş değil. Şaşkınlık içerisinde kalıyorlar diye düşünüyorum bir şekilde. Ama Rabbimiz kim olduğunu biliyordu andolsun. Kim olduğunu biliyordu. Kime ait olduğunu biliyordu. Ne amaçla yeryüzüne gelmiş olduğunun bilincindeydi hamdolsun. Yusuf'un oğlu olmadığını da biliyor muydu? Biliyordu. Onun bunun çocuğu olmadığını da biliyordu. Baba Tanrı'nın, Tanrı'nın oğlu olduğunu biliyordu. İşte bakın, bir kişi kime ait olduğunu biliyorsa, ya yürüyüşü de farklı oluyor be çocuklar. Ha? İnanın. Şimdi Rabbimiz İsa Mesih biliyor ki ben göksel babaya aitim. Ben ve baba biriz. Bu güven onun rahatlamasını sağladı değil mi? Kime ait olmak diyebilir miyiz? Fark yaratıyor. Kime ait olmak fark yaratıyor sevgili kardeşler. Şimdi hatırlayın Markos 4. bölümde 37 ve 39. ayetlere baktığımız zaman orada İsa Mesih fırtınaya yakalanmıştı. Öğrencileriyle birlikte. Ve şu sözleri okuyoruz orada. Bu sırada büyük bir fırtına koptu.
Dalgalar tekneye öyle bindirdi ki tekne neredeyse suyla dolmuştu. İsa teknenin kış tarafında bir yastığa yaslanmış uyuyordu. Öğrenciler onu uyandırıp, öğretmenimiz öleceğiz, hiç aldırmıyor musun dediler.
Bakın, öğretmenimiz ölüyoruz, hiç aldırmıyor musun dediler. Ve o kuvvetli rüzgar eserken, öğrencilerin iki ayağı bir pabuç içerisine girmişken, Rabbimiz ne yapıyordu İsa Mesih? Teknenin kıç kısmında uyuyordu. Ya bir insan nasıl uyur? Kafası rahatsa uyur ya. Bak sen ne söyledin? Uyuyorum kalkıyorum, uyuyorum kalkıyorum. Kafa rahat değil ki. Değil mi? Ya Ersin sen de çok yaşıyorsun bunu. Bazen ben de yaşıyorum kafanın doluluğundan. Uyuduğumu zannediyorum. Bir insan ne zaman rahat olur? İçi rahatsa. Gideceği yeri biliyorsa. Ne yaptığını biliyorsa. Hedefini biliyorsa, amacını biliyorsa değerli kardeşler rahat uyuyabilir ancak. Ama öğrenciler tam tersi. Panik içinde haykırıyorlardı. Ama fırtınanın gücü Rabbimizin huzurunu kesinlikle bozmadı. Çünkü sonucu biliyordu. Nereye gideceğini biliyordu. Tam bir güvenlik içerisinde olduğunu biliyordu. Bakın değerli kardeşler bu güvenlikten söz ederken gerçekten Davut'un şu sözlerini anımsıyorum. 4. mezmurdaki sözlerini anımsıyorum. 8. ayet. Mezmur 4 ayet 8. O kadar güzel söylüyor ki.
Esenlik içinde yatar uyurum. Çünkü yalnız sen ya Rab güvenlik içinde tutarsın beni.
Bakın. Esenlik içerisinde uyurum. Neden? Çünkü benim güvenim Rab'de. Rab Tanrı'da. Esenlik içerisinde olmamı sağlayan gerçek ne? Ben kime ait olduğumu biliyorum. O yüzden bakın şöyle devam ediyor 3. mezmurda. Davut şöyle devam ediyor 3.3'te. Mezmur 3.3'te şöyle devam ediyor. Yanıt veriyor.
Ama sen ya Rab çevremde kalkansın. Onurum başımı yukarı kaldıran sensin.
Bakın. Hayran kalıyorum bu söze ya. Hani bizim başımız bazen aşağı düşerdi biliyor musunuz durumlardan dolayı? Başımı yukarıya kaldıran ne? Etrafımda kalkan korunağım kim? Ait olduğum Tanrı, Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih. Yaşayan diri Tanrı sevgili kardeşler. Bakın yani beni esenlik içerisinde tutan bu. Biliyorum ki benim etrafımda kalkan. Kalkan nedir? Korumadır ya. Düşmanın oklarına karşı beni koruyan kalkan var. Doğru mu? Fiziksel anlamda düşündüğümüzde önümüzde duran. Benim hayatımın ön saflarında yürüyen Rabbim kendisi ise, ben o saflarda yürüyen, ön safta yürüyen Rabbe odaklı bir hayatım varsa, gelebilecek bütün saldırılara karşı dik durma imkanına kavuşmuş oluyorum. Rab İsa Mesih'in sayesinde. Bu kadar açık, bu kadar net. Ondan sonra bakın değerli kardeşler. 18. mezmura bakın. İkinci ayette. Şimdi bunun bir sonucu var. Madem ki Tanrı benim korunağım. Madem ki Tanrı benim kalkanım. O zaman ne yapmam gerekiyor? İkinci ayet.
Rab benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır. Tanrım, kayam, sığınacak yerimdir.
Bakın. Tanrı benim, o zaman diyebilir miyiz? Madem ki korunağım oysa, o zaman sığınabileceğimiz başka bir yer var mı ya? Bakın ne kadar güzel bir sonuca geliyor Davut. Geliyor, geliyor, geliyor ve sonunda diyor ki, Tanrım kayam ve sığınacak yerimdir. Ya senin sığındığın yer ne? Neye bel bağlamış durumdasın? Yani ben kendime de sordum bu soruları. Hayat içerisinde biz nelere bel bağlıyoruz değil mi? Nelere bel bağlıyoruz? Ama sığınacak yerimiz Rab Tanrı'nın kendisi olması gerekiyor. Ondan sonra belki bir ayet daha okuyalım. O da çok güzel. Sonuç olaraktan üçüncü bölüm, yani yine Mezmur 3'te 6. ayet. Harika söylüyor ya, gerçekten.
Korkum yok, çevremi saran binlerce düşmandan.
O zaman diyebilir miyiz? Ha? Eğer korunağım Tanrıysa, eğer kalkanım Tanrıysa, eğer sığınağım, gideceğim tek yer oysa, o zaman bunu neden bizler söylemeyelim? Mezmur 3'teki sözleri, 3. bölüm 6. ayetteki sözleri değerli kardeşler. Korkum yok. Çevremi saran binlerce düşmandan. Hatırlayın Markos 6. bölümde yine benzer bir olay var ama bu sefer öğrenciler kayıkta yalnız. İsa yanlarında yok. İsa ne yapıyor? Su üstünde yürüyor, onlara yaklaşıyor ve 6. ayette bir ifade kullanıyor onlara yaklaştıktan sonra. Onlar dehşete kapılmış durumdalar, korku içerisindeler ve Rab ne diyor onlara?
6:6 Markos.
6:50.
6:50.
Evet.
Hepsi onu görmüş ve dehşete kapılmıştı. İsa hemen onlara seslenerek cesur olun, benim korkmayın dedi.
Bakın, onlara doğru geldiğinde onlar dehşete kapıldılar. Hayale sanattılar çünkü, değil mi? Korktular. Heyecana kapıldılar. İsa onlara dedi, cesur olun. Eğer size yaklaşan bensem korkmanıza gerek yok. Eğer ben sizinle birlikteysem korkmanıza gerek yok. Korkularınız olabilir. Ama kendinizi bırakmanıza gerek yok. Kendinizi salmanıza gerek yok. Düştüğünüz yerde kalmanıza gerek yok. Kalkıp baston yutmuş gibi ayakta dimdik bir şekilde durarak Rab ile birlikte yürüme gereği var. Eğer ait olduğumuz Tanrı Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih ise. Değerli kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. İşte onun için haberci Pavlos ne dedi? Ben bu ifadeyi çok seviyorum ki bunu hepimiz söyleyebilenler olmamız lazım. Değerli kardeşler. 2. Timoteos 1:12. 2. Timoteos mektubu 1:12 değerli kardeşler.
Bu acıları çekmemin nedeni de budur. Ama bundan utanmıyorum. Çünkü kime inandığımı biliyorum. Onun bana emanet ettiği o güne dek koruyacak güçlü olduğuna eminim.
Bakın. Kime iman ettiğimi biliyorum. İman ettiğim kişi diyor, beni sonuna kadar koruyacaktır. Ben size sormak istiyorum ya. Bundan daha güçlü bir teselli sözü var mı yeryüzünde? Tanrı diyor ki, ben seninle birlikteyim. Ama sen diyorsun ki ben Tanrı'ma iman ediyorum. Ama sen eğer iman ediyorsan, o zaman onu diyebilmen lazım. Benim ait olduğum Tanrı beni sonuca ulaştıracaktır hamdolsun. Götürmek istediği yere götürecektir. Emin ellerdeyiz hamdolsun. Evet biz diyebiliriz insan olaraktan. Ben Tanrı'nın oğlu değilim. Doğru mu? Sevgili kardeşim. Tanrı'nın oğlu değiliz. Ama neyiz? Tanrı'nın çocukları değil miyiz? Tanrı'nın oğulları değiliz. Ama Tanrı'nın çocuklarıyız. Hatırlayın, ben burada zaman zaman dile getirdim. Satrançı zamanda çok severdim, oynardım. Son zamanlar yıllardır oynamıyorum, başka bir şey. Satrançta, hani Almanca'da şah diyorlar ya, satrançta çok değersiz taşlar var. Biliyor musunuz? Piyon diyorlar, piyon. Küçük taşlar. En önde olan taşlardır. Onları verirsin böyle. Ama arkadaki o sağlam önemli taşları, atı, veziri, ne bileyim, değil mi? Kaleyi, ha? Fili, tutarsın. Bakın çocuklar, bizler o basit piyon taşları değiliz. Değiliz. Biz neyiz biliyor musunuz? 1. Petrus da diyor, 2. bölümde diyor ki, diri taşlar. Ne demek bu diri taşlar? Rab, Recep'i kullanarak, Hatun'u kullanarak, Hatice'yi, Ersin'i, Subuta'yı, hepinizi kullanarak inşa ediyor, bina ediyor. Efesler 3. bölüme bakın. Yavaş yavaş noktalayacağım çünkü bitiremeyeceğim kesin. Ancak 1. noktayı açıklayabildim. Pardon, Efesler 2. bölüm 22. ayet. 2:22.
Siz de ruh aracılığıyla Tanrı'nın konutu olmak üzere hep birlikte Mesih'te inşa ediliyorsunuz.
Bakın, hep birlikte Mesih'te inşa ediliyoruz. Demek ki onun bunun çocukları değil, Tanrı'nın çocuklarıyız, onun değerli evlatlarıyız ve o bizi ne yapıyor? Bir şekilde bina ediyor. Her birimizi kullanarak değerli kardeşler. O zaman sen şunu çok iyi bilmen gerekiyor değerli kardeşler. Kime ait olduğunu hiçbir zaman aklından çıkarmayacaksın. Eğer sen onun bunun ne söylediğiyle yol almaya devam edersen, o şunu dedi, o bunu dedi, o şöyle dedi, o böyle dedi, şöyle oldu, böyle oldu. Sen bunlara odaklı bir şekilde devam edersen asla ve asla sağlıklı bir şekilde ilerleme mümkün olmayacak değerli kardeşler. Her zaman korku içinde, şüphe içerisinde olacaksın. Güvenlik, huzur, esenlik senden uzaklaşacak. Korku ve şüphelerinden dolayı. O zaman diyebilir misiniz son olaraktan? Kime, kim olduğunu ve kime ait olduğunu unutma. En güzel örnek Kaleb ve Yeşua. Bununla da noktalayacağım ilk noktamızı. Hatırlayın, 12 oymak vardı değil mi? İsrail halkının 12 oymak. Musa'nın talimatıyla değil mi? Her oymaktan bir kişi, 12 kişi vaat edilen ülkeye gönderdiler. Bakacaklardı. Sayılar 13. bölümde okuyoruz. Sayılar 13. bölüm. Ve orada 12 kişinin içerisinde Kaleb de var, Yeşu da var. Ama gidiyorlar. O 12 kişinin 10'u gidip 40 gün bilgi topladıktan sonra geri dönüp Musa'ya ve oradaki halka bilgi verirlerken o 10 kişi şöyle diyor. 13. bölümün 28. ayeti yanılmıyorsam. 31. ayeti de 28 ve 31. Hem 28 hem 31. 13. bölüm sayılar.
Çölde sayayım mı?
Evet.
13-28. Ancak orada yaşayan halk güçlü, kentlerde surlu ve çok büyük. Orada Anak soyundan gelen insanları bile gördük.
31.
Hemen okuyorum. Ne var ki kendisiyle oraya giden adamlar, bu halka saldıramayız, onlar bizden daha güçlü dediler.
Nasıl bir noktada 10 kişi olamaz, mümkün değil. Onlar çok güçlü. Biz onları yenemeyiz. Kaleb ve Yeşu da aynı şeyleri gördü. Bakın, Kaleb ve Yeşu aynı şeyleri görmüş olmasına rağmen. Sadece şunu vurgulamak istiyorum. Kime ait olduklarını bildikleri için bakın ne diyorlar. Bakabilir misin? 30. ayet. Aynı bölüm. 13. bölümün 30. ayeti. Kaleb ve Yeşu. Bakın ne diyor?
Kaleb, Musa'nın önünde halkı susturup oraya gidip ülkeyi ele geçirelim. Kesinlikle buna yetecek gücümüz var dedi.
Bakın, aynı şeyleri gördüler. Ama bizim buna yetecek olan gücümüz var sevgili hatun. İçinde de bulunduğumuz durum ne olursa olsun. Bizde güç yok ama bizde olan da güç var. Ben kime ait olduğumu bilmek zorundayım. Kime aitim? Yaşayan diri Tanrı'ya aitim. Amin, amin, amin, amin sevgili kardeşler. O yüzden Kaleb çok güzel bir şey söyledi. Harika bir şekilde. Bakın. Yine sayılar kitabı, Yeşu kitabı 14. bölüm. Yeşu 14, 10 ve 11. ayetler. Yeşu.
Rab sözünü tuttu, beni yaşattı. İsrailliler çölden geçerken Rabbim Musa'ya bu sözleri söylediği günden bu yana 45 yıl geçti. Şimdi 85 yaşındayım.
Evet. Devamı?
Bugün de Musa'nın beni gönderdiği günkü kadar güçlüyüm.
Bakın ne diyor? 85 yaşındayım. Musa beni gönderdiği dönemde ben 40 yaşındaydım diyor. Ama aynı güce sahibim diyor. Nereden kaynaklanıyor hatun bu aynı güce sahibim? 85 yaşındaki adamla 40 yaşındaki adam aynı mı? Evet aynı olabilir. Eğer kime ait olduğunu biliyorsan. Buna odaklanın. İlk noktamız buydu. Ve bununla noktalıyorum. Rabbimiz kim olduğunu ve kime ait olduğunu, ne için yeryüzüne geldiğini, ne amaçla geldiğini biliyordu. Sizler de böyle bir gerçeğe odaklanın. Onun bunun çocukları değilsiniz. Tanrı'nın, Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in çocuklarısınız. Yaşayan diri taşlar. Amin.